Ayrım 9. Asena, Sabahattin Önkibar. Sayfa 101. Dersimdeki üçlü. Atatürk isyan edeni bastırmış ki bu benim memleketim Rize için de geçerli. Askere gitmem, kanun tanımam dersen devleti bulursun karşında. Bulamazsan zaten orada devletin varlığından söz edilemez. Bugün PKK ile mücadele nasıl meşru ise o dönem o isyanları bastırmak çok daha meşruydu. Dersim isyanının bastırılmasında aşırılık olabilir ve bu husus sorgulanabilir. Lakin katliam ve soykırım demek gaflet ötesine savrulup PKK ve siyasal İslamcılarla aynı çizgiye düşmektir. Kılıçdaroğlu Dersim konusunda Tayyip Erdoğan ve APO ile aynı saftadır. Öyle olmasa Dersim'i ağzına almaz Tunceli derdi. Yahu Atatürk'ün o yöre insanıyla bir problemi olsa kurduğu partinin başında bugün Kemal Kılıçdaroğlu olabilir miydi? Parti kamuoyu onu sineye çeker miydi? Üzülüyorum ama yazmak zorundayım. Kemal Kılıçdaroğlu pek çok konuda Atatürk düşmanları olan siyasal İslamcılar, FETÖ'cüler, emperyaller ve PKK ile aynı hassasiyetleri paylaşıyor. Güven vermiyorlar. Bu ülke adına dehşet verici bir şeydir. CHP gibi devleti kuran ve çimento misyonu bulunan ana muhalefet partisinin içeriden ele geçirilip bloke edilmesi anlamına geliyor. Başka bir anlatımla bu Kılıçdaroğlu var oldukça Tayyip Erdoğan hep birincidir ve yine olacak. Keza Devlet Bahçeli var oldukça Tayyip Erdoğan hep şampiyon olacak. Erdoğan'ın 15 yıldır bütün seçimleri kazanmasının nedeni toplumun ondan daha güvenilir bir ismi bulamamasındandır. Bizim Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'ye olan itirazımız bundan ötürü, yani muhalefeti bloke ettikleri içindir. Yoksa gerçekte bu iki isim hep yazdık ve söyledik. Şahsen dürüst ve namusludurlar. Ancak bugün Türkiye toplumunun aradığı namuslu insandan ziyade ülkeyi yönetebilir ve normalleşmeyi sağlar güvenini verebilecek isim ve kadrolardır. Bu tablodan hareketle Türkiye hemen ya yeni bir yol bulmalı ya yeni bir yol açmalıdır. Bu yapılamazsa korkarım Suriye, Irak ve Yugoslavya misali olacağız. Zira siyasi ve ekonomik kaos derinleşiyor, ümitsizlik, ayrışma ve cepheleşme tırmanıyor. Bahçeli için bunları söyledi. Bakın iktidar cenahı yani Tayyip Erdoğan mevcut statikoyu sürdürme adına seferber olmuş durumda. Siz Tayyip Erdoğan'ı bu aralar Devlet Bahçeli'ye niye sahipleniyor zannediyorsunuz? Onun üzerinden siyasi hesapları olmasa önemser miydi? Arşivlerde sayfalar dolusu var ve pek çoğu biliniyor ama biz yine birkaçını hatırlatalım. Sahi Tayyip Erdoğan yakın zaman dilimi içinde Bahçeli için bu sözleri etmedi mi? Bahçeli'nin ağzından salyalar akıyor. Bahçeli'nin hoca efendiye saldırısı ihanet. Bahçeli aile bilmez, çoluk çocuk bilmez. MHP'yi küçülten bu adam acınacak halde. Bahçeli'den çırak bile olamaz. Bahçeli'den olsa olsa kafatası milliyetçisi olur. Ülkücüler vampir. Aynı Tayyip Erdoğan ülkücüler içinde bunlar kandan beslenen vampirler. Bunlar ırkçılık, kabilecilik, kavmiyetçilik yaptılar. Şeytani anlayışa hizmet ettiler. Bunlar Fatiha bile bilmezler. Dedi mi, demedi mi? Peki ne oldu veya oluyor da böylesine ağır şekilde hedef alınan Bahçeli, şimdi hem saray hem de onun medyadaki soytarıları tarafından eller üstünde tutuluyor. Keza Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan hakkında şu sözleri etmedi mi? Erdoğan'da şeref, mertlik, iş portaya düşmüş, hurdaya çıkmıştır. Tayyip Erdoğan ya kandil yetiştirmesi ya Türk düşmanıdır. Erdoğan klinik bir vakadır. Alçaksın, namertsin. Derdi postu kurtarmak. Söyleyin karşılıklı olarak edilen bu sözlerden sonra ortaya çıkan sarmaş dolaş görüntünün bir manası ve perde arkası yok mudur? Yoktur demek akıl denen olguyu inkar etmek olmaz mı? Peki ne midir bu işin perde arkası? Yapılan ve yapılacak olan siyasi mühendisliklerdeki yoldaşlıktır. Tayyip Erdoğan Bahçeli'yi yanına çekerek milliyetçi cenah ve oyları üzerinden planlamalar yapıyor. İlaveten Meral Akşener muhalefetini Bahçeli üzerinden vurmayı amaçlıyor. Bahçeli'nin hesabı daha açık. O iktidar desteğiyle postu yani MHP Genel Başkanlığı makamını kurtarmanın peşinde. Yaşananlar daha yeni, yani çok sıcak. Son kongre öncesi 700 küsur delege tüzük kurultayı için noter huzurunda imza verdi mi? Noter önemli, zira kamusal bir özelliği var, yani tespiti resmi evrak muamelesi görür. Öyleyken ne oldu biliyorsunuz. Yapılan kurultay ve orada alınan kararlar mahkeme aracılığıyla iptal edildi. Söyleyin, bunun adı yargı yoluyla MHP'nin dizayn edilmesi değil midir? İşte bam teli. Tüzük kurultayı yapmak için aslında 5'te 1 imza yeterliyken MHP'deki 1200 delegenin 3'te 2'si imzayı verdi. Buna rağmen yapılan kongre ve alınan kararlar yok sayıldı. Niçin mi? İşte bam teli burasıdır ey sevgili okur. Tayyip Erdoğan tesadüfi iş yapmaz. Hakkını teslim ederim. İyi siyaset mühendisidir. Toplumu okur ve bilir. Öyle olmasa 15 yıl içinde 10 büyük seçim ve 3 ayrı referandumu kazanamazdı. Erdoğan bilgiyle analiz yapar. Tam 15 yıldır sürekli olarak 3, bazen 4 ayrı kamuoyu araştırma ekibiyle çalışıyor. Her anın ve olayın nabzını tutuyor. MHP bağlamında aldığı anket sonuçlarından ürktü. Orada gerçekleşecek bir lider değişiminin siyaset dengeleri sarsacağını araştırma sonuçlarıyla gördü. Dolayısıyla yukarıda sunduğumuz ifadelerle topa tuttuğu Bahçeli'nin birden koluna girmesi bunun içindir. Akşama doğru günaydın. Evet, Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli koltuğunda kalsın ve MHP kendini siyaseten tehdit etmesin istiyor. Yandaş medyanın epeydir Bahçeli'yi omzuna almasının ve Burhan Kuzu'nun bile televizyonlarda Bahçeli büyük devlet adamıdır demesinin hikmeti budur. Söyleyin bunlara, akşama doğru günaydın demek gerekmiyor mu? Ne oldu? Gökten başınıza taş mı düştü, yoksa vahiy mi geldi? Nasıl keşfettiniz birden Bahçeli'yi? Onların tek ölçüsü şudur: siyaseten Tayyip Erdoğan'a yarayan her şey hayırlıdır. Asla bireysel bir iradeleri ve fikirleri yoktur ve olamaz. FETÖ'cü şakirtler misali yukarıya göre vaziyet alırlar. Tek farkları FETÖ cennetten tapu verir, Tayyip ödemeyi bu dünyada, yani çalıştıkları kurumlarda normal maaş olarak yaptırır. Büyük gazeteci böyle olunuyor. Bunların yaptığı tek şey Erdoğan'ı izlemek ve ona papağan olmaktır. Erdoğan çark mı etti? Hemen aynısını yaparlar. Utanıp sıkılmak gibi bir dertleri yok, çünkü onlar gazeteci değil, lejyonerdir. Görüyorsunuz, AKP geldiğinden beri medyada kalite ve hatta ahlak diye bir şey kalmadı. Tek değer var, güçlüye yakın olmak. Tayyip'e ve hükümete yakın mısın? En büyük gazeteci sensin. Habermiş, erdemmiş, evrensel basın ilkeleriymiş, artık zerre önemi yok. Alkışla hükümeti, al sana ayda 50 bin dolar maaş. Bir yerde daha yazmıştım, tekrar edeceğim. İsteseydik hemşerim olan Tayyip Erdoğan'ın hem de en yakınında olabilirdik. Onunla geçmişten iyi tanışıyoruz. TGRT ve Star TV'deki programlarıma defalarca konuk oldu. Bir iki okşayıcı yazı attırır ve yeni şartlar diyerek viraj alıp anında yanına park edebilirdik. Pek çok Rizeli'den o yönde telkinler de oldu. Bunu yapacak imkan ve zekamda çok şükür var. Ölçü sadece Tayyip. Ama görüyorsunuz, yapmadık bunu. Bu yaptığımın toplumda artık bir karşılığı kalmadı, onu da biliyorum. Ama ben eğilmeyi değil, dük durmayı seviyorum. Birilerine şirin görünmek adına Türk'üm diyememeyi içime sindiremiyorum. Neyse, tekrar yandaş gazeteci modeline dönelim. Hatırlayın, Erdoğan açılım ve akil adamlar derken bunlar Öcalan'ı barış güvercini diye selamlıyordu. Aynı Öcalan'a şimdi terörist diyorlar, zira Tayyip Erdoğan çark etti. Oysa Apo dün de bugün de katildi ve biz hep onu söyledik. Fethullah alçağı Tayyip, Fethullah'la kol kolayken eli öpülen Evliyaullah'tı. Tayyip ona hasım olunca Fethullah da oldu zebani. Yine Erdoğan Rusya'yı hedef alınca Rusya alçak ve komünist. Tayyip arayı bulup Putin'le el sıkışınca Rusya oldu büyük müttefik. Erdoğan Beyaz Saray'da üstelik Cumhurbaşkanı ve Başbakan sıfatı olmaksızın ağırlanırken ABD hür dünyanın hamisi. Tersi olup Washington Erdoğan'ı hedef alınca ABD şeytan ve üst akıl. Bu güruhtan bir örnek. Şu kadına bakın. Adı Mehtap Yılmaz, Akit gazetesi yazarı. Tayyip Erdoğan'ın uçağına davet edilenlerden. Keza hasta olduğunda bizzat Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın özel alakalarına mazhar olmuş bir hanımefendi. Bu Mehtap Yılmaz yakın bir geçmişte Devlet Bahçeli için şunları yazmıştı. MHP'de Truvalar milliyetçileri kılıçtan geçiriyor. Bahçeli asansör fobisi olan korkağın teki. Bindirmişler asansöre, bir üst kata çekiyorlar bir zemine. Yüzük hırsızlığından ifade veren Metin Özkan, MHP liderinin baş danışmanı. Evet, MHP artık küresel mihrakların projesi, FETÖ işbirlikçisi, iç güvenlik yasasına HDP ile birlikte itiraz ediyor. Pentagon kumandalı Aydın Doğan tasmalı, Tekin Alp Rumuzlu, Mois Cohen çizgisine sürüklenmiş bir MHP. Vah Bahçeli vah, sen nere, milliyetçilik nere? MHP'nin içindeki şeytan öyle mi? Bu satırlardan kısa bir süre sonra MHP'de ortaya çıkan yeni lider arayışı ve bunun estirdiği Meral Akşener rüzgarı Tayyip Erdoğan'ı tehdit edince bu Mehtap Yılmaz Akit gazetesindeki köşesinde hiç utanıp sıkılmadan şunu da yazabilmiştir. Büyük devlet adamı Devlet Bahçeli bir eûzu besmele çekti ve MHP'nin içindeki şeytanı yani Meral Akşener'i çıkardı. Sadece Mehtap Yılmaz değil, AKP medyasında neredeyse tamamında aynı gayret var. Daha ortada parti yok, Meral Akşener linç ediliyor. Damat Berat Albayrak'ın yönettiği A Haber'de her akşam sehpalar kuruluyor, Akşener'i sallandırıyorlar. Neden mi? Vallahi panikteler. Meral Akşener'in estirdiği ya da sebep olduğu rüzgardan ödleri kopuyor. Ellerinde araştırma sonuçları var ve Akşener'in topuk sesinden haberdarlar. Bunun için de yol kesiyorlar çünkü veli nimetleri giderse her ay aldıkları büyük büyük maaşları güme gidecek ve her biri asli yerine yani çöplüğe düşecek. Sembol ve sonuç ama bir şeyin farkında değiller. Meral Akşener bir sembol ve sonuç. Toplumda oluşan muhalif dalgayı temsil ediyor. Ve bu deniz emin olun artık asla dalgalanmadan durulmayacak. Meral Akşener'in portresini yaşadıklarından hareketle objektif olarak sunduk. İnatçı ve mücadeleci bir karakter, bagajı temiz. Bakanlık TBMM Başkan Vekilliği ve uzun dönem milletvekilliği yaptı. Fakat adı yolsuzlukla hiç anılmadı. Kocası şirketler kurup ihalelere katılmadı. Başkaları üzerinden filmler çevirip komisyonlar almadı ki istese yapabilirdi. Hollanda, Singapur, Katar, Malezya ve İngiltere gibi ülkelerde ne şirketleri ne de bankalarında parası var. Keza oğlunun gemicikleri yok. Bilderberg ve Özledik Hocam. Buna ilaveten mesela Fehmi Koru ve Ali Babacan gibi AKP ile özdeş İslamcı isimlerin bile koşarak gittiği Siyonist kuruluş Bilderberg toplantılarına hiç katılmadı. Lyons değil, localardan desteği yok. Bazıları gibi ABD'ye gidip postu sermedi ve kimseden icazet istemedi. Yahudi kuruluşlarıyla gizlice buluşup pazarlıklar yapmadı. Avrupa Birliği ülkelerine gidip yine bazılarının yaptığı gibi ülkesini şikayet etmedi. PKK Güneydoğu'ya bomba döşerken güvenlik göçlerine operasyon yapmayın emrini vermedi. APO ile müzakere masasına oturmadı. Fethullah için çok özledik hocam, ne olur gel diyerek serenatlar yakmadı. Bunları Akşener yapmadı. 2010 referandumunda Fethullah'la beraber olup ölülere oy kullandırtmadı. Alnı secdeye değiyor diyerek devletin yargısını FETÖ'cü alçaklara teslim etmedi. Ege'deki 18 Türk adasını Yunan'a peşkeş çekmedi. Yanlış Suriye politikasıyla yüz binlerce Müslümanın ölümüne sebep olmadı. Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli mültecinin sorumlusu o değil. Devletin çok özel durumlar için verdiği örtülü ödenekten oraya buraya paralar saçmadı. 2002'de ülkenin dış borcu 129 milyar dolarken 15 yıl içinde bunu 402 milyar dolara çıkarmadı. Türkiye'nin ekonomik birikimlerini özelleştirme adıyla ona buna satmadı. Yaptığı tek bir şey var, MHP genel başkanlığına aday oldu. Vay sen misin bunu yapan? Aday oldu diye linç ediyorlar. Kaset çamuru. Sebep belli. Estirdiği rüzgarın kendilerini savuracağını görüyorlar. Oysa Meral Hanım'ın aday olmasının bile bilinmeyen bir perde gerisi var. Latif Erdoğan ile Cemil Barlas A Haber'de bir akşam hiç alakası yokken şunu söylediler. Meral Akşener'in kaseti var. Mesnetsiz yani belgesiz bir biçimde öyle duydum, öyle söylüyorlar diyerek atılan bu rezil iftiranın hemen sonrası karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren ağabey Nihat Gürer kardeşi Meral Hanım'ı çağırarak şunu söyler. Kızım sana bu alçak iftira atıldıktan sonra eğer aday olmazsan bak kaset doğru onun için aday olmadı derler. Mecbur ve mahkumsun. Hem aday olacak hem de meydan okuyacaksın. Evet, vefatından önce sağlık durumunu konuşmak için aradığım eski tanıdığım Nihat Gürer'den dinlediğim aynen budur. Düğünde Bahçeli Tayyip buluşması. O kaset çamuru atılmasa Meral Akşener belki aday bile olmayacaktı. Daha ötesini söyleyeyim. Meral Akşener şayet 2007'de başladığı TBMM Başkan Vekilliği görevinde başarılı olmasa ve Devlet Bahçeli tarafından rakip görülmeyip 2015 seçiminde MHP'den tekrar aday yapılıp seçilse, yani MHP milletvekili olsaydı, MHP'ye değil genel başkana adayı olmak muhtemelen Devlet Bahçeli'yi destekler olacaktı. Böyle bir durumda Bahçeli Akşener'e FETÖ'cü imasında bulunmayacaktı. Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey isimli kitabımda yazdım. Meral Akşener oğlunun düğününe çağırdığı Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'yi nikah töreni öncesi aynı mekanda bir odada buluşturup görüştürmüştür ki bunu bana aktaran Adana eski belediye başkanı Aytaç Durak'tır. Bin Yılın Komedyası. Soruyorum, Meral Akşener o zaman Bahçeli ve Erdoğan için güvenilirdi de bugün niye hasım? Bunun tek cevabı rakip olduğu içindir. Evet, Akşener MHP Genel Başkanlığı'na aday olmasa, iktidar yandaşı kanallarda değil her akşam program öznesi olmak adı bile anılmazdı. Yahu bu Meral Akşener 2015 seçimlerinin arifesinde AKP tarafından bakanlık teklifi yapılmadı mı? Tuğrul Türkeş AKP'nin yaptığı o teklifi kabul edip bakan olurken Meral Akşener hayır ben bakanlık için partimi satmam demedi mi? Bizzat AKP cenahı böyle bir teklifin yapıldığını kabul etmedi mi? Öyleyse cevap versinler. Akşener'e bakanlık teklif edilirken FETÖ'cü şu bu değil ama parti kuracağım deyince Fethullahçı öyle mi? Profesör Ümit Özdağ Hoca çok haklıdır. Böyle bir yakıştırma bin yılın en büyük komedyasıdır. Türkiye'deki arayışın ifadesi. Yukarıda işaret ettik, Meral Akşener olayı bugün Türkiye'de var olan siyasi arayışın ve alternatifin ifadesidir. Akşener sonuçtur. Akşener elbette Süpermen falan değil, toplum bunu biliyor. Bu arada Meral Hanım'ın geçmişte yaptığı kimi yanlışları eleştirdik ve aynı şeyi yaparsa yine eleştireceğiz. Bunlar ayrı şeyler. Mesela Akşener'in öğrencim diyerek Ali Serim gibi herkesle zıplayan isimlere itibar etmesini ve Hillary Clinton'la Türkiye'de de olsa buluşmasını onaylamadım. Mesela MHP genel başkanlık kampanyaları esnasında Aydınlık'taki yazılarım ve ulusal kanaldaki yorumlarımda belirttiğim gibi yanına sızan ülkücü kılıklı birkaç FETÖ'cüye itibar etmesini yanlış buldum. Zira göreceksiniz önümüzdeki günlerde bunlar bir bir önüne konacak. Kurultayda olanlar. Ancak bunlar esasa dair şeyler değil, ayrıntıdır. Türkiye koşullarında siyaset yapan birinin ayrıntıda bu tür savrulmaları eşyanın tabiatı gereğidir. Esas olan büyük fotoğraftaki yörüngedir ki Akşener'in orada sabıkası yoktur. Birkaç satırla değineyim. Meral Akşener'in MHP'deki genel başkanlık süreci ya da serüveni emin olun tek başına kitap olabilecek rezillikleri içeriyor. MHP genel merkezi ile Bahçeli'nin o süreçte takındığı tavırlar ülkücü hareket adına bühtandır. Bir genel başkanın tek tek isim isim kendi belirlediği parti kurultay delegasyonunun iradesini nasıl yok saydığının özetidir bu kurultay süreci. Daha iktidar güdümündeki yargının siyasete nasıl müdahale ettiğinin somut belgesidir. Baskılar hareketi böyle büyüttü. Ülkücü ve dolayısıyla milli irade katledilip ülkücüler birbiriyle düşman edilmiştir. 18 yaşındaki ergen çocuklar genel başkan adaylarına hücum etmiş, MHP'yi toplum nezdinde totaliter çete görüntüsüne sokmuştur. Rakip ya da aday oldu diye ülkücü önder isimler zerre haklı bir gerekçe olmaksızın partilerinden koparılmış, ihraç edilmiştir. AKP iktidarı bu dönem Bahçeli'yi korumaya almış, rakiplerini hasım ilan etmiştir. Öyle ki Meral Akşener'in konuşma yapacağı otellerde elektrikler kesilmiştir. Valiler Akşener illerine delege toplantısı yapmak için geliyor diye acil durum ilan ederek toplantı yasağı uygulamasını yürürlüğe sokmuştur. Toplantı yapacak salon ve izin bile verilmemiştir. 9. ayrımın sonu. Sayfa 113.